Radyo Karavan'da İhtiyar Heyeti programı başlıyor. Akşamlar Radyo Karavan'da 12 Haziran 2016 tarihli programa başlıyoruz. Programa Morcheeba'dan Way Beyond'la başladık. Tabii bu haftanın şarkılarını da misafirimiz var, o seçti. Evet. Adam ta nereden geldi değil mi? Ümit.
Tabii nereden geldi? Misafirimiz lütfen kendini tanıtsın.
Ya biz söyleyelim ya. Bora Kılıçoğlu, evet. Moldova'dan geldi.
Lan bırak işte TRT gibi format yapıyorsun, ondan sonra da kendini tanısın diyoruz.
Olsun, dur heyecanlansın biraz. TRT formatı heyecanlandı.
Evet, çok heyecanlıyım şu anda.
Çok heyecanlıyım
abi. Geldi bugün programa, hemen dedik gel.
Teşekkür ediyorum beni programa aldığınız için. Bu bir ilk oluyor herhalde. Daha önce hiçbir ihtiyar heyetinde
yok.
Misafir ben duymadım.
Onur gelmişti.
Hafiften böyle yancılık bir yapmıştı.
Evet.
Çok şanslıyım bu konuda.
Genel olarak programın mevzularını Bora'ya oturtacağız bugün.
Tabii bugün çünkü konu yok abi.
Var konu var. Konu bende var. Dur, ben şimdi konular açacağım. Konu dur.
Bekliyorum. Neler çıkacak bakalım, benim de haberim yok.
Evet. Şimdi Bora Moldova'da üreticilik yapıyor. Ne üretimi? Evet.
Sanayici iş adamı lan.
Endüstriyel üretim var.
Sanayici iş adamı. Sanayici üretim iş adamı. Yapıyor. Ne üretim? Koyun mu üretiyor?
Türk
kuzu
asıllı,
mu üretiyor?
Türk asıllı, he. İngiliz. Nasıldı benim amcaoğlum? İngiliz asıllı, Amerikalı iş adamı.
Ha, İngiliz asıllı, Amerikalı iş adamı ama...
Türk asıllı, Moldova iş adamıyım ben de.
Türk asıllı, Moldovalı, evet, iş adamı. Moldova nefis bisküvileri.
Evet, nefis bisküvi. Sadece bisküvi değil.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyetinin sponsoru aynı zamanda. Evet. Nefis bisküvi.
Şey yapacağız baba. İki konteyner getirip radyo dinleyicilerine dağıtacağız abi. Bak bombaya bak baba. Çünkü bisküvi yok bizde. Türkiye'de yok. Öyle bir şey olmadığı için.
Abi var da bedava değil.
Bedava. Beleş iş çok güzeldir ya.
Bize biraz bahsetsene Moldova'daki iş hayatından Türkiye ile mesela karşılaştırırsan. Zorluğu,
İş
kolaylığı,
hayat ya,
zorluğu, kolaylığı, yaşam nasıl?
Yani Moldova ilk başta küçük bir yer zaten. Çok böyle sürekli göç veren, göç alan bir yer değil. Her geçen sene de azalıyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişi de Moldova'yı terk etmiş durumda.
Nereye
Moldova.
Gidiyorlar abi mesela?
Yani 96'dan beri mi?
Yani 96'dan beri demeyelim de 2000'lerden sonra, yani 2004-2005'ten sonra özellikle bu Avrupa'ya çalışma işi başlayınca Avrupa'nın her tarafındalar. Yani asıl tabii olarak İtalya'da. Evet, hatta diyorlar ki İtalya'da İtalyan'dan çok Moldovalı var diyorlar.
Nasıl gidiyorlar peki abi oraya?
Vize yok mu abi Moldova'da?
Şu anda vize yok. Aslında 2 senedir yaklaşık şey yok, vize yok. Vizeyi kaldırdılar. Ama ondan önce de zaten vize olmasına gerek yoktu. Yasal olarak başvuruyorlardı ya da yasal olmayacak şekilde gidiyorlardı. Bir şekilde orada kalıyor. Ondan sonra ya kaçak çalışıyor. Zaten Türkiye'deki gibi işte çok fazla aile yanında çalışan, bakıcı olarak çalışanlar çok fazla yoğunluktaydı. Ondan sonra onlar çocuklarını getirdi. O çocukları bu sefer orada kalmaya başladı. Dolayısıyla Moldova sürekli terk edilen bir yer durumunda şu anda. Gittikçe de küçülüyor.
Bir de şey var değil mi? Lafını kestim Murat. Bu Romence de biliyorlar dedin sen. Hani ikili isim konuşuyorlar. Birisi Rusça, öbürü Romence. Bu Romence ile İtalyanca şeymiş. Kardeş dillermiş değil mi?
Latin tabanlı olduğu için evet. İkisi de. İngilizce de aslında. Mesela ben İngilizce biliyorum diye. İlk Moldova'ya gittiğimde ikisi de konuşuluyor. Babamlarla da konuştuk işte abim babamla. Hangisini öğrenelim? Yani Rusça mı, Romence mi? Ondan sonra İngilizce bildiğim için baktım ki Romence çok fazla benziyor. Yani İngilizce bildiğin kelimeyi böyle Romence okuyorsun. Al oldu Romence sana gibi bir şey oluyor böyle.
Abi nasıl benziyor ya? Kopil de kurva nasıl benziyor şimdi?
Yani şimdi ben hepsi demiyorum ama.
Yani, genel, temelde benziyor.
Temel olarak çok benziyor. İtalyanca ile de Romence dediklerine göre ki ben bile İtalya'ya gittiğim zaman hiç İtalyanca bilmeme rağmen bakıyorum böyle tabelalardan, menülerden anlayabiliyorum Romence bildiğim için.
Evet öyle
yani
mi?
Çok
abi.
Çok benziyor bir.
Romanyalı arkadaşım var bir de.
İspanyolca da öyle.
Bir şeyim vardı, bir müdürüm vardı bir şirkette bir zamanlar. Sabahat Hanım kulakları çınlasın. O şeydi, o Romanya doğumluydu. İşte Romanya'da da bir Türkler varmış ya, işte onlardan biri.
Zamanında Gagavuz muydu?
Türkiye'ye gelmiyor. Yok abi.
Moldova'daki Gagavuz. Hristiyan Türkler.
Bunlar başka. Ondan sonra o söylemişti. Yani mesela o İtalyanca'yı da biliyordu, konuşuyordu.
Zaten uyum sağlamalarının evet. Kolay sebebi o oldu. Yani dini zaten aynı. Bir gidiyor 3 ayda, 5 ayda dili de konuşmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla oraya çok çabuk uyum sağlıyor. Yani bizim Türklerin Almanya'ya gitmesi gibi olmadı onların gidişi. Avrupa'ya gittiği zaman bir Moldova seni tanıman mümkün değil. Zaten hep dili, dini, her şeyiyle oraya evet. Adapte olmuş durumda.
Ya Romence'nin mesela küfürleri güzel böyle şey, şiir gibi ya.
Ya bizimki de öyle lan.
Yok abi mesela fututen nas, fututen gıt, fututen urakek.
Ya sen de lisanın gidip küfrünü öğreniyorsun. Ondan sonra terbiyesiz diye bana söylüyorlar.
Bir dakika. Tabii ki küfrünü öğreneceğim. Gittin şimdi oraya oturuyorsun. Adam sana bakıyor böyle yapıyor. Fututen nas. Sen ne sevindin adam bana gülüyor bir şeyler söylüyor. Merhaba diyorsun ondan sonra.
Etmesem bile ettiğini anlayayım diyorsun
abi
yani.
Abi etmesem bile ettiğini anlayacaksın adamın orada küfür ettiğini.
Niye ki?
Nasıl niye ki?
Niye dövecek miyiz adamı?
Ya niye etsin abi adam durup dururken küfürsün?
Durup dururken zaten sana niye küfür etsin ki?
Biz etmiyor muyuz? Oturuyoruz mesela kafede, neye sen... bakıyorsun?
Herkes Türk değil ki abi. Oralara gittiğin zaman öyle çok fazla olmaz.
Ya, hepimiz insanız ya. Evet. Bırak ya. Hepimiz çiğ süt emmişiz.
Abi sen, senin ahlaki
peki,
problemin var.
Peki Mora iş durumları nasıl oldu? İş hayatı nasıl? Türkiye'de karşılaştığında yapmak kolay mı? Zor mu iş? Mesela Türkiye'de şimdi işte bir işletme açıyorsun. Daha para kazanmadan vergi ödemeye başlıyorsun.
Şimdi biz ilk gittiğimiz zamanlar bir avantajları vardı mesela işçilik nispeten Türkiye'ye göre çok ucuzdu. Gaz çok ucuzdu, elektrik çok ucuzdu. Ama bunların hepsi şu anda bitmiş durumda. Yani Moldova'da iş hayatına bakarsan her şey Avrupa fiyatlarında. Elektrikte zaten bir doğal kaynağı yok, kendi doğal kaynağı. Dolayısıyla dışarıdan her şeyi alıyor. Dışarıdan alıyor. Bu sefer Rusya ile aynı bizdeki gibi, Türkiye arası kötü olduğu gibi oranın da kötü. Rusya bu sefer politik olarak işte doğalgazı eskiden 50 dolara veriyorsa şimdi 400 dolara vermeye başladı mesela. Dolayısıyla Avrupa ile...
Yani Moldova'nın Rusya ile mi arası kötü?
Evet.
Ya hükümetten dolayı ama şimdi. Hükümet Romanya'yı destekleyen
Romanya. Hükümet Romanya, yani Romanya demeyelim da sadece Avrupa ona. Avrupa Birliği'ni destekliyor olduğu için. Evet. Bu sefer Ruslar onlara karşı böyle bir şeye girdiler, karşı tavır aldılar ve birçok ithal ettiği malzeme yasak koydu. Aynı Türkiye'ye mesela nasıl domatesi yasakladım dedi. Moldova'nın da en meşhur şeyi, yani en büyük üretim, ihracat kalemi şarap. Çünkü üzümü çok, toprağı çok iyi.
Rusya'nın meyve bahçesiymiş orası.
Yani zamanında tüm Rusya'nın, bu Sovyetler Birliği'nin %80 şarap ihtiyacını Moldova karşılıyormuş. Dolayısıyla adam direkt şaraba yasak koyunca Moldova ekonomisini bitirdi sayılır yani. Bu göçü zaten arttıran sebeplerden birisi de bu. Çalışacak iş kalmayınca Moldova'da millet her gün bu sefer herkes terk etmeye başlıyor. Yani düşün ki benim şoförüm bile orada 50-55 yaşında adam, Amerika'ya gitmeye karar verdi. Ya dedim sen ne yapacaksın Amerika'da yani, ya bu yaştan sonra?
Pompacılık yapacak, ne yapacak?
Ben Moldova'da kalsam diyor, ne yapacağım bugüne kadar ne yaptıysam aynısını yapacağım. Hiçbir gelişme yok, etme yok. Hiç olmazsa Amerika'yı göreyim diye. Adam oraya yerleşmiyor. Yani kim fırsatını bulursa anında kaçma peşinde Moldova'dan. Dolayısıyla yani bizim işimizde de biz tabii sadece Moldova pazarı için üretim yapmıyoruz. Biz Moldova pazarı işimizin yarısı açıkçası. 30'dan fazla ülkeye zaten ihracat yapıyoruz biz. Avrupa, Amerika.
Öyle mi?
Tabii Afrika. O işte Asya'da Gürcistan'dan tut Suudi Arabistan, oralara kadar biz ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla sadece Moldova için iş yapmak şu anda mantıklı değil.
Peki ihracatı yaparken Türkiye'den mi yapmak daha kolay Avrupa'ya, Moldova'dan mı yapmak daha kolay?
Moldova'dan bana göre daha kolay çünkü hem yakınlık olarak nakliye avantajım var Moldova'dan. Moldova'nın da zaten gümrük birliğine girmiş durumda orada. Herhangi bir vergi ödenmiyor Moldova malına. Dolayısıyla
daha kolay.
Yani Türkiye'den ben tabii çok fazla yani hayır, üretim yapıp böyle
şeyimiz var ya, bir de etrafla sürekli kavgalıyız ya. O yüzden hani sordum.
Zaten
komşularla kavgalıyız.
Evet.
Şimdi müşteriler var mesela bizde de. Adam işte Suriye, Mısır vesaire bu pazarlar kapandı. Adamlar için ne yapıyorlar? İşte Güney Amerika'ya şimdi açılmışlar. Yapacak bir şey yok diye bir yere satacağız
ama diyor. Ama işte evet. O da navlundan abi. Lojistikten işte, göçecekler ama illa malını da bir yere satmak zorunda.
Bizim mesela Moldova'dan şöyle bir dezavantajımız oluyor. Türkiye'ye göre dezavantaj. Mesela Türkiye'den Amerika'ya bir konteyner 2 haftada gidiyor. Bizim konteyneri yollama süremiz 50 güne kadar çıkıyor mesela Amerika'ya. Dolayısıyla o nakliyeden, yani Moldova'dan çok böyle ihraç eden bir üretim yok Moldova'da açıkçası. Yani böyle bizim ya, fabrika
Romanya'ya
gibi.
Romanya'ya mı gönderiyorsunuz? Romanya'ya mı yolluyorsunuz?
Biz
deniz için.
Şimdi orada küçük bir liman açıldı ama genel olarak Ukrayna'da Odessa limanı.
Üçteki liman değil mi bir tane?
Evet, bir tane ufak ama o nehir limanı. Aha. Küçük gemilerle ilk önce alıyorlar, denize götürüyorlar. Oradan tekrar gemi değiştiriyorlar. İş çok uzuyor oradan. Onun için biz genel olarak Odessa Ukrayna'dan yolluyoruz malları.
O liman daha uygun bir liman.
Evet, yani sirkülasyon da çok olduğu için oradan en azından transit süresi az oluyor.
Şimdi yeni pazarlar açılacak. Hemen o mevzuya da bir gireyim ben. Şimdi bizim ülkenin güneyindeki komşularımız artık Irak'la Suriye olmayacak. Yeni oluşumlar.
Konjonktüre göre.
Tabii yani yeni oluşumlar var orada. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Esad ve Avrupa Birliği'nin bir anlaşması söz konusu. Ve orada Suriye Kürdistanı diye bir devlet oluşturuyorlar. Ya yani bu herhalde yıl sonuna kadar falan oluşmuş olur. Onu şeye entegre edecekler. Kuzey Irak'taki Kürt devletine, Barzani'nin. Onlar da çünkü özerklik istiyorlar. Ayrı bir devlet olacaklar. Irak'tan kopacaklar onlar da. Gerekli altyapıyı yapmış vaziyetteler. Hem askeri olarak hem ekonomik olarak bir altyapı yapılmış vaziyette Barzani devletinde. Şimdi onu Suriye'nin kuzeyindeki Kürdistan'la birleştirip bize yeni komşular olacak. Dolayısıyla biz Suriye'ye ve Irak'a şu anda satamadığımız malları bir kısmını şeye satıyoruz zaten. Barzani Kürdistan'ına satıyoruz zaten. Şimdi şeye de satacağız. Ya yani öyle bir ticari ilişki olacak orada. Bu yapılmak istenen şey şu. Kuzey Irak Kürdistan'ında petrol ve doğalgaz çıkıyor ya abi. Evet. O doğalgaz petrolü Akdeniz'e ulaştırmak bir şekilde. Yani işte o yumurtalık petrol boru hattına entegre edilmesi falan filan gibi bir durum var orada. Şimdi bunlar tabii bizim basınımızda, yandaş basında vesaire de dillendirilmeyen hikayeler ama bizim şimdi yeni komşularımız oluyor. Yeni komşular ne demek Bora, değil mi? Yeni pazar demek abi. Şimdi hatta sen bile oralara satabileceksin yani malını. Çünkü yeni bir devlet oluyor orada. Yeni şartlar, yeni anlaşmalar. Her şey yeni konjonktüre göre şekilleniyor abi.
Yalnız benim Türkiye'deki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla oralara satış şu anda çok kötü durumda. İşte Rusya olayı da bittikten sonra demin Şafak abinin söylediği gibi yani Türkiye'de hakikaten insanlar nereye mal satalım diye dünyaya evet. böyle araştırmaya evet, başlamış durumdalar. Yani durum çok kötü benim gördüğüm kadarıyla ekonomik açıdan Türkiye'de.
Türkiye'de öyle de işte yeni pazarlar açılınca abi onlar toparlar ya 1-2 senedir.
Eğer bozmazsak ilişkileri dedin doğru.
Yok şimdi o ilişkileri bozma şansın olmaz abi zaten.
Abi Rusya'da bozdun işte.
Yok onu da toparlayacaklar abi. Onu da yani toparlanacak.
Mutlaka
toparlayacaklar hani yani onları.
Artık yapılan dış politikada yapılan hata bini geçti.
Tabii canım o yani hiç dış politika diye bir şey olmadı zaten. Ya bak ben sana söyleyeyim. Evrensel falan gibi çocukları dış politikanın başına koysalardı bundan çok daha iyi şeyler yaparlardı. Yani hani bazı durumlarda nötr kalmak gerekiyor ya diplomaside.
Evet, evet.
Yani
hani
sesini bazen sesini çıkarmayacaksın. Dünya milletlerinin veya dünya kamuoyunun neler yaptığına bakacaksın. Hani diğer devletlerin neler yaptığına bakacaksın. Ondan sonra işte burada bizimkiler öyle yapmadı. Bizimkiler bir taraf oldular sürekli ve o taraf da şey oldu yani işte hani mezhepçilik prensibi üstünden yürüyen bir taraf olmayı seçtiler. O olmadı tabii onu sana yaptırmayacakları belliydi. Fakat onlar bir deneme yaptılar. Rusya'yı da karşılarına aldılar. Onların hepsi düzelecek abi. Hepsi yakın zaman düzelecek. Şöyle düzelecek yani metazori düzelecek. Yani sana bir şeyleri zordan yaptıracaklar. Diyecekler ki kardeşim sen buradaki devletleri tanıyacaksın. Dolayısıyla hani bizimle de ilişkilerin düzelecek diyecekler. Yani koskoca Rusya'ya, Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüne birden aynı anda düşman olmak
tabii.
Zaten mümkün değil abi. Yani hani
anca bir başarıyordum onu başardım.
Tabii abi mantığa aykırı bir şey yani. Evet mantığa aykırı bir şeydi. Onu toparlayacaklardır. İşte ekonomide ancak o zaman bir parça hareketlenir. Çünkü bir şey üretip işte sen abi sen orada bir şey üretiyorsun ve senin firmanın pazarlama departmanı var değil mi? Ya herifler sürekli şekilde yeni pazarlar arıyorsunuz. Çünkü üreteceğiniz şeylere yeni pazarlar arama
tabii
durumundasınız.
Biz fuarlara katılıyoruz tabii. Sürekli Almanya'da, Dubai'de her yerde fuarlara gidip amaç ne? Müşteri bulalım.
Tabii abi.
Ben sürekli gidiyorum mesela. Potansiyel müşterilerle ziyaret ediyorum, görüşüyorum.
Tabii abi.
Ne kadar fazla ülkeye satarsak o kadar iyi bizim için yani.
Ya sen şimdi oradan sipariş alıp ondan sonra da üretim hattını büyütme gayretindesin. Yani sen sipariş aldıkça üretim hattını büyütüyorsun. Bu böyle bir şey şimdi bir döngüyle yürüyor yani.
Moldova'daki insanlar için de bizim fabrikada şu anda 400 kişi çalışıyor. İşte aileleriyle düşünürseniz bu nereden baksan 1500-2000 kişilik bir orada insana istihdam veriyorsun. Dolayısıyla onların da orada kalmasını sağlıyorsun aslında. Yani ülkeye bir katkısı olmasını sağlıyorsun.
Evet abi. Şimdi abi o bak o imalat sektöründe ben uzun yıllar çalıştığım için çok iyi bilirim. Yani ben onun hesaplamalarını o zaman yapıyordum. Benim çalıştığım firmada da 350 kişi çalışıyordu o zaman. İşte metal imalat sektörüydü bu. İşte hem alüminyum hem çelikle alakalı işte tencere tavadan tut İşte döküm alüminyum, işte posta kutuları, sobalar, bilmem neler falan filan vardır yani. Onları yapan bir firmaydı. Şimdi abi 350 kişi demek veya 400 kişi demek hakikaten 2000 kişi, hatta belki daha fazlası demek. Çünkü neden abi?
Bakkalı, çakkalı.
Tabii abi, bir de işte onların alışveriş ettiği yerler var abi. Onları da onlara ayakta tabii, tutuyorlar.
Yani birçok köyden, hatta ilçenin üzerinden fazla istihdam vardı.
Öyle mutlaka yani, helal olsun kardeşim sana. Ya o çok önemli bir şey. Benim zaman içinde şey patronlarım da vardı böyle. Böyle insan evladı senin gibi. Ondan sonra o adamlar şey derlerdi abi, hani bu firmayı kapatmak kolay. Ama burada sadece 350 kişiye ekmek vermek değil mevzu. Yani o onların aileleri, işte onların alışveriş ettiği yerler, bilmem neler, hepsi etkilenir yani. Aslında hani kar topu gibi görünüyor ama aslında o çığ olur, büyür yani. O çok önemli hikayeler abi o işler. Fakat işte bizim ülkede İmalat sektörü maalesef şey oldu. Sen takip ediyorsundur herhalde uzaktan.
İthalata dayalı genel olarak. İthalata bizdeki dayalı zaten.
Ham madde ithalat.
Ham maddenin %70'ini ithal ediyorsun. Ondan sonra ihraç ettiğin zaman o bir işine yaramıyor zaten.
İşte onun da bir şeyi vardı ya. Bir rate'i vardı herhalde. 100 dolarlık bir şeyin, mesela hani 100 dolara sattığın bir malın 90 doları zaten girdi. Sen hani o işten 10 dolar kazanıyorsun. Fakat ihracat rakamlarında bu 100 dolar olarak açıklanıyor.
Evet.
Yani hani bunun girdisi hesaplanmıyor.
Tabii.
Çünkü ham madde giriyor. İşte sabit giderler. Enerji, elektrik, boklavat, ondan sonra makine çünkü sonsuza kadar çalışan bir şey değil ki abi. Makinenin bakımı, yedek parçası var abi. Makine sıçtı mı?
Yenilemen gerekiyor.
Üretim hattında onun yedek parçası, bilmem ne, şusu, hepsi ithal bunların. Ondan sonra sen bir de üstüne şey de koyuyorsun tabii, hani işçilik de koyuyorsun abi. 100 dolarlık bir malın 10 dolarıymış ihracattaki rakam. Ama bize hep 100 dolar olarak açıklanıyor. Hani bilmem kaç milyar dolar deniyor ya abi. İşte o milyar doların %10'una bakacaksın.
Faturaya bakıyor.
Evet abi.
Neyse, şimdi Bora'dan bir şarkı daha çalacağız.
Çalalım abi.
Bora şikayet ediyordu, 5 tane şarkı getirmiş bu arada. Diyor ki çok şarkı çalıyorsunuz, 5 tane şarkı getirmiş.
Lan çocuğu ne madara yapıyorsun?
Ne madarası ya?
Hayır öyle dedik ya abi, biz şimdi programımıza...
Neyse, Ümit abi Allah'tan adaletli.
Konuk olmamız...
Hazreti Ömer gibi adam ya, baksana.
Vallahi beni koru da
sakallar. Sakallar falan da. Boşunu mu sakal bırakıyoruz kardeşim, hadi. Yap anonsunu. Dayımın evladı.
La prima estate. Erlend Oya'dan dinleyelim.
Bye. dove sarai? Sorridi dai, come non mai.
İhtiyar heyeti devam ediyor. Tüm şiddetiyle hem de.
Ne şiddeti lan?
Ne oldu? Gitti ne şeye. Oldu? Uçağa atladı gittiler cenazeye. Koydurtmamışlar hiçbir şeyi. Örtüyü mörtüyü.
Abi sen ne diyorsun?
Ama ya? Vahşi kalabalık varmış. Birisi saymış 20 hata payı 2 kişi diyor.
Nasıl yani?
İşte karşılamaya gidenler babayı.
Ha abi orada bir kalabalık vardı ya.
İşte bizim Dışişleri Bakanı karşılamıştır onu.
O mu karşıladı artık?
Geçen öyle olmuştu ya, bizim Dışişleri Bakanı karşıladı.
Tabii, Dışişleri Bakanı oradaydı ama şimdi kimse yoktu orada abi. Ya o kadar da bu sefer abartmamışlardır da. Nereye gittiler onlar? Louisville.
Kentucky'ye gittiler.
Kentucky
uluslararası havaalanına indiler. Sonra bakmıştım kimse yok havaalanında. Halı yok, bir şey yok.
Şeyi hesap ettik abi dün.
Ha, uçak parası.
Onur yazmış. İşte uçağın yakıt parası. Uçağın yakıt parasını hesap ettik. Yani parasını değil de yani kilogram cinsinden hesap ettik abi.
120 ton muydu?
İşte yok. Gidiş geliş aşağı yukarı 120 ton yakarmış. Yani A330 şeyden, Airbus'tan bahsediyoruz. Küçük mesela A320 olsa veya hani Boeing 737 falan olsa o işte kilometre başı 3 kilo harcarmış yakıtı. Bu 330 oldu mu 6,5 kilo falan harcıyormuş. Dolayısıyla işte 9000 kilometreden hesap edersek eğer o zaman şey tutuyor işte 60 ton gidiş, 60 ton geliş abi, 120 ton kerosen.
Peki nasıl oluyor abi bu bizim paralarımızla böyle cenazeye gidiyor bu?
İtibar meselesi acaba.
Tabii.
Ben yanlış hatırlamıyorsam
yok ama itibarım var.
Avrupa'da bir yerde böyle bir Finlandiya mıydı, İsveç miydi? Bir tespit ettiler de ailesini uçağıyla yollamış diye.
Finlandiya
başbakanı. Tabii,
bir de Fransa'da da oldu bu iş.
1500 euro da geri aldılar adamdan.
Fransa'da da oldu. Özel uçakla adam atlıyor, UEFA'nın toplantısına gidiyor. Diyorlar ki aga sen gittin de yanındakiler ne iş? Oğlum bilmem ne falan filan. Ama parayı hemen Indira Gandhi yapıyorlar onlar da.
Şey biliyorsunuz değil mi çocuklar? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı denen adamlar muhtelif. Şimdi bunlar Beyaz Saray'a yerleşiyorlar. Hani Beyaz Saray'da şey olmuyor. Ali Baba'nın çiftliği gibi hani yat kalk getir lan oradan bana mantar flaminyon getir. Ondan sonra
biz ona Ali Baba'nın çiftliği demiyoruz. Sikli Baba tekkesi değil diyoruz.
Veyahut da ya bu akşam canım işte kaz çekti falan. Hani kaz pişirin bize yiyelim falan.
Pekin orada değil.
Tabii diyorlar. Yani orada bir sorun yok. Hani onu başkana vermeyecek halin yok ya. Yani. Canı istemiş kardeşim. Adisyona yazıyorlar.
Ekstra.
Biliyor musun sen o işi?
Yok bilmiyorum.
Abi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca şahsi bütün harcamaları kendisine fatura ediliyor abi. Yani
çok iyiymiş.
Ütüsü, çamaşırı, ondan sonra yediği, içtiği, kullandığı alet edevat, yani kendi şahsı için kullandığı alet edevat falan, bunların tamamı şeye başkanın kendisine fatura ediliyor. Ay sonunda maaşından düşülüyor.
Tabii abi, gayet doğal bir şey bu.
Bir
tabii,
örtülü tabii. Ödenek yok muymuş abi orada? Tabii,
yok. Orası abi onlar ya.
Oradan verseydin.
Kardeşim sen de biz de adam abicim uluslararası iş adamı diye geldik buraya oturtturduk abi. Adam cahil çıktı lan. Abicim Amerika Birleşik Devletleri dediğin ülke fakir ülke.
Fakir zavallı. Biz yine de cahil demeyelim. Fabrikatör bir insan.
Ya olan olur mu canım o işin?
Yarın çağırır iki tane adamı ağzımıza yüzümüze vurdurur.
Kürekle.
Kürekle ondan
i̇şin, sonra görürüz. İşin hicvindeyiz be abi. Amerika Birleşik Devletleri fakir abi. Onlar zavallı adamlar. Onlar öyle o masrafı falan tabii ki başkan. Bizim gibi kimse olabilir mi yani abi?
İşin mantığı zaten düz mantıkla düşünürsen. Ben çalışıyorum. Kuru temizlemeye malzemeyi gönderiyoruz ama para veriyorum. Şahsi masrafım evet. Bu benim.
Bak.
Ya da ekstrayı bir şey istediğin zaman özel tamam. Olarak kendin ödeyeceksin.
Dünya, dünya üstündeki bütün şeylere bakın abi. Bütün devletlere ve devlet başkanlarına bakın. Medeniyet level'ı yükseldikçe adamların kullandıkları alet edevat, uçak, şoför, işte otomobil bilmem ne falan filan bunlar hep böyle daha basitleşiyor. Kanada Başbakanı işte herif. Genç bir oğlan var ya abi Kanada Başbakanı.
Köy tavuğu ya. Herif, tam güzel oğlan ha.
Metroya falan biniyormuş gidiyormuş. İngiltere'de bakanlar falan otobüsten falan parlamentoya gidiyorlarmış abi. Ya şimdi...
Abi korkusu yok ki adamın. Neden korkacak?
Abi medeniyet gerileştikçe anladın mı? Medeniyet gerileştikçe yani doğuya doğru gidildiği vakit o zaman şeyler değişiyor. Uçaklar büyüyor, otomobiller daha pahalılaşıyor, bilmem ne. Ondan sonra alet edevat daha lüksleşiyor. Saraylar, onların konutları bilmem neleri falan büyüyor. Evet. Batıya gidildikçe bunların hepsi küçülüyor, daha basitleşiyor abi.
Bisikletle işe giden, park yeri yok abi.
Bisikletle işe giden başbakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor. Ya İngiltere kraliçesi ya, İngiltere kraliçesi abi. İngiltere kraliçesi bile daha şundan 3-4 sene önce 20 senelik arabaya biniyordu abi ya. 20 senelik araba. Yani hala da onların bir şeyi vardı.
İstihkakını arttırmak için az mı dil döktü bir de?
Tabii parlamentodan çıkıyor ya o şey. Tabii. İstihkakını arttırma hikayesi bilmem ne. Koskoca
vatandaş veriyor parayı.
Ya abi işte bu işler hep böyledir abi. İtibar böyle bir şey değil abi. İtibar böyle malla mülkle yapılabilecek bir hikaye değil abi.
Evet.
İnsan olacaksın. İnsanlığınla yaparsın.
Ya sen oraya seçilmişsin. Abi şimdi bak oligarşilerde hep böyledir ya abi. Oligarklar var ya mesela Rusya oligarşiyle yönetiliyor. Bizde oligarşinin bir başka türü hüküm sürüyor ya abi şu anda.
Monigarşi.
Yok abi. İşte
monarşi ile oligarşi.
Ha, onlara boşver. Fazla da kurcalamayalım abi. Netice itibariyle dayının evladı gitti. Sonra da 3 günlük programı bir günle sonlandırdı geldi. Abi şimdi orada kurallar başka işliyor. Öyle değil mi abi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanlık da başka işliyor abi. Orada oranın işleyişi farklı. Orası çünkü hani kıta devletli herifler abi. Orada başka hikayeler yaşanıyor. Onların tarihleri başka. İşte orada kölelik var, bilmem ne var. Kölelik daha şurada kaç sene önce kaldırılmış, edilmiş evet. Falan filan. Başka işler var abi orada. Sen şimdi orada sen kendi kültürünün şeyini oraya taşıyamazsın abi. Adam izin vermiyor işte. Görüyorsunuz yani. Ailesi falan diyor. Yani işte örtü mü getirdin? Sen ver bize, biz koyarız sorunun abicim falan diyor yani. Sana yaptırmıyor o şovu orada yani.
Kur'an okuyayım demiş, onu da okutmamışlar. O da niye okumak istemişse onu da anlamadım da.
Ya orada adam var zaten, gelmiş okuyacak birisi.
Ya Kur'an bir tane abi, oradaki Kur'an da aynı Kur'an ya. Oradaki adam da okuyor zaten o Kur'an'ı yani. Senin okumana gerek yok
yani. Şov yapmak istediği için okuyayım demiş belki. Okutmamışlar ona da.
İşte. Okutmazlar. Sen şimdi arabayla mı geldin oradan buraya?
Yok bu sefer değil ama ara sıra geliyoruz arabayla.
Arabayla da oradan mı gelinir abi ya? Benim artık araba yolculukları çok şey yapıyor beni yani.
Ama böyle biz çıkıp yola direkt gelmiyoruz. Mesela Bükreş'te kalıyoruz bir gece abimle. Orada bir gece kaldıktan sonra geliyoruz. Dolayısıyla yolu çok fazla hissetmiyoruz. Yani toplamda 1200 kilometre zaten.
Ha evet, doğru. Buradan şeye kadar.
Geze geze Antalya mı?
Geze geze. Karadeniz'in ucuna kadar falan yani. Değil mi? Aşağı yukarı İstanbul'dan. O kadardır.
Yani sürekli ben de öyle çok uzun yolu sevmiyorum ama sürekli değil yani. O senede bir kere. Zaten şimdi 2 seneye çıkartıldı bu arabanın kalış süresi. Evet. Onun için daha az seyrek geliriz yani. Arabayı bir sefer getirdik mi buraya?
Ha, doğru.
Orada ucuzmuş arabalar.
E tabi Türkiye'ye göre. Özellikle lüks arabalarda. Yani küçük arabalarda ÖTV çok fark etmiyor.
ÖTV diye bir şey daha keşfetmediler değil mi?
Yok onlar? Maalesef.
Neyi?
Orada ÖTV daha keşfedilmedi değil mi?
Evet. Belki deprem olursa
aman ya, keşfedebilirler. Aman yavrum. Deprem falan olmasın ya.
Yüzde kaçtı bizim en büyük arabanın ÖTV'si sıfır alırken yani %149
bakmıştık
muydu?
Sana öyle bir şeydi, bakmıştık sana yani.
%149 mu neydi? Ya işte şey alacaklar ya adamlar, işte bir Mercedes mi alsak, BMW 7 serisi
lüks arabada
falan filan.
Buradaki
diye
fiyat neyse orada tam yarısı.
Yarı yarıya.
Yarı yarıya.
Oradan mı alsak arabayı, ne yapsak?
Olabilir.
Ne yapacağız abi arabayı? Bıkmadın mı arabadan?
Ama oradan araba getirmen için onun biliyorsun şartları var.
Ne yani gibi?
Kendinin de yurt dışında 6 aydan fazla yaşıyor olman
hanım
lazım.
Hanım getiremez mi?
Yurt dışında yani 6 aydan fazla yaşıyor mu? Fark etmez.
Göndeririz, yaşasın 6 ay canım, ben de rahat ederim.
araba için hatunu gönderdik 6 ay yaşasın.
Araba için gitmen lazım de gitsin.
Gitsin onun arabası.
Bir sene sonra geliriz
arabayı da.
O işleri amma kafa patlatmıştım zamanında. Romanya'dan araba getireceğiz falan. O zaman bir abimiz vardı işte, orayla bağlantılıydı falan. O saçma sapan arabalar getiriyordu. 90 91 senelerinde falan oluyor bu. İşte 750 BMW falan getirdi o zaman. O zamanki BMW'lerden. İşte kaç paraya aldın? İşte onun Romanya'dan aldığı para burada işte sıfır tofaş parasına falan geliyordu abi. Lan dedik, gidelim oradan alalım falan filan arabayı. O zamanlar daha da şeydi, gevşekti. Sonradan rahmetli peder zaten hayattaydı dedi, manyak mısın oğlum sen dedi, ne dedi uğraşacaksın dedi, saçma sapan işlerle dedi.
Normalde yani yine sıkıydı bu seçim vaadine kadar. O son seçimlerde dediler 2 seneye çıkaracağız, çıkarmak zorunda kaldılar. Ona kadar 6 ay izin veriyorlardı burada.
Tabii tabii.
Hem de bu sefer mesela kendin de 6 ay yurt dışına kalman lazım. Aynı arabayı da mesela 6 ay sonra çıkarıp tekrar getiremiyorsun. Araba tekrar bir 6 ay yurt dışına kalmalı, ondan sonra getirebiliyorsun.
Şimdi
orası bir muamma. Onu diyorlar ki değiştirecekler
şimdi
zaten.
İkinci el otocular çok ağlıyor bu işe.
Bir ara şeydi be abi, Gürcistan'dan araba
getiriyorlar diye. Rize'de bize de ikinci el otocular ağlıyordu.
Ha iş onlara şey mi?
Tabii, adam gidiyor oradan alıyor, sokuyor içeriye, takılıyor orada, geziyor, ediyor.
Tabii zaten.
Sonra tekrar çıkıyor. Yakın zaten, ne olacak ki?
Ya benim damamamda komşular hep İngilizdi abi. Hep tabii onlar İngiltere'nin arabalarıyla gelmişler.
M plaka mıydı onların?
Zamanında. Ha,
İngiliz plakası.
Yok İngiliz plakasıydı abi. Sağdan direksiyon. Bir de artık bizde sağdan direksiyona izin verilmiyor. Sağdan direksiyon arabayı getirsen bile legal olarak onu Türk plakaya çeviremiyorsun abi.
Geçici kalabilir ama.
Geçici kalıyor. İşte şey yaptılar abi onlar. O 6 ay diyordun ya sen.
Evet.
6 ay diye 6 ay kullandılar arabalarını abi. Ondan sonra ilk defa gümrüğe attılar. Çünkü o arabayı bir daha İngiltere'ye götür, orada satmak falan daha fazla paraya mal oluyor diye. Hepsini gümrüğe attılar abi arabaları. Hem de güzel güzel arabalardı yani. Sonra Türkiye'den şey aldılar.
Tofaş.
Doblo moblo aldılar işte. Yani bunlar geziyorlar ya.
Doblo.
Dalaman'da da doblo demezler, duplo derler abi. Duplo. Ne aldın? Duplo. Duplo aldım abi.
O zaman bir şarkı daha koyalım. Ne diyorduk, koymuyorduk, çalıyorduk değil mi?
Yok. Şarkı girelim, şarkı, girelim, girelim değil.
Girelim değil.
Şarkı çalalım.
Şarkı çalalım. Evet. Şarkı koyalım. Neymiş? What You Gonna Do? Galileo söylüyormuş bu şarkıyı da bak. Thank you. Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam ediyor.
Bir dakika abi, ben giriyorum hemen devreye. Hem Bora'ya soruyoruz abi. Oradaki günlük ve sosyal hayatı anlat bize abi. Ne yapıyorsun? Mesela işte sen işe gidiyorsun, işte takıldın, çalıştın, ettin.
5.5'te paydos ettin.
Ondan sonra işte ne zaman paydos ediyorsun? Ondan sonra ne yapıyorsunuz işte ailecek?
Yani benim hayatım son zamanda özellikle bir senedir işte çocuk olduktan sonra biraz çocuğa endeksli oldu. Genel olarak çocukla işte ilgilenme, onunla vakit geçirme peşindeyiz.
Onlar hemen...
Ama ondan evvel zaten Moldova küçük bir yer. Mesela sosyal hayat, herkes birbirini tanıyor. Hep mesela bir yere gidiyorsun, gece çıktın ya da bir restorana gittin. Hep bildik yüzler. Moldova'nın belki avantajı, bir de dezavantajı aynı anda denilebilir ona. Herkes tanıdık gibi yani. O açıdan biraz küçük bir yer olmasının... Bilmiyorum, ben
kaçak kesime,
avantajı
kaçak,
dezavantajı.
Kaçak kesime
müsait değil.
Müsait değil.
Evet yani.
Hemen... Yok be, müsaittir be. Herkes tanıyor birbirini. Herkes susuyordu.
Bak o da doğru.
Evet. Veya korkutuyorsun.
Herkes görmüyor.
Fabrikam var ulan benim, keserim seni ha falan.
Üretime sokarım valla.
Ama orada zaten sosyal hayat çok fazla bir, yani restorana gitmek. Hafta sonu işte gece çıkan varsa diskoya, kulübe, oraya gidenler. Onun dışında böyle çok fazla bir yapılacak etkinlik yok açıkçası Moldova'da. Yani ailenle işte vakit geçirebileceğin, işte bir alışveriş merkezi diyelim, bizim buradaki gibi bir tane var büyük orada. O da
kişinin evde mi?
Kişinin evde. Diğer buradakilerin yanında çok küçük kalıyor.
Diğer şehirlerinde o zaman tam
tıraş. Diğer şehirleri tamamen köy.
Bir şey yok ya, hiçbir şey yok işte.
Vay anasını ya.
Ben niye gittim kardeşim oraya?
Abi yani Avrupa'nın ortasında öyle bir yer abi.
Ama Moldova Avrupa'nın en fakir ülkesi.
Öyleymiş, evet. Öyleymiş de yani nasıl olmuş, şey nasıl kalmış
ya,
abi?
Hiçbir şey üretim ya.
Hiçbir üretim yok onun için bana göre. Peki, bir de her geçen günde daha kötü gidiyor.
Peki coğrafi durumu nasıl ki Bora? Yani hani coğrafyasından mı kaynaklanıyor acaba? Böyle yani dağların arasında falan mı kalan
hiç dağ yok. Ya? Yani çünkü aslında şey dedince, tarıma hani çok uygun.
Üzüm evet. Yetişen yerde dağ çok fazla olmaz
toprağı, aslında. Toprağı çok kaliteli. Hatta deniyor ki 1. Dünya Savaşı zamanında Almanlar oradan trenlerle toprak taşımışlar. Çünkü toprağı, bizim siyah toprak dediğimiz, hakikaten
verimli.
Biz de mesela böyle kendimiz ekiyoruz işte kendimiz için domates falan. Yani çok kaliteli bir toprağı var. Onun için tarım çok iyi. Ama tabii tarımla da nereye kadar gider bir ülke?
Aslında işte yani, aslında tarımla gidecek önümüzdeki dönemde.
Ha belki
bir,
evet.
Bir programda gibi söylemiştik ya abi, artık hani cep telefonlarının, işte tabletlerin falan yenmeyeceğini anlayacaklar abi bir gün. Çünkü yemek kalmayacak. İnsan nüfusu hızla artıyor. İnsanlar da bir şey yiyecekler yani abi. Ne yiyecekler? Hani tarım ürünleri de yemek lazım. İşte hani buğdayı var, mısırı var, şusu var, busu var abi yani. O, aslında orası bir kıymete binebilir. Oranın devlet politikaları eğer tarıma yönelik olursa o zaman bir şey olabilir yani, ama işte tarım ürününde teknoloji kadar para yetmiyor işte.
Yani evet, hani para etmiyor.
Para etmiyor abi. Hikaye o.
Bir de Moldova çok ilginç bir yer. Mesela bunu çoğu kişi bilmez. Moldova'nın içinde ayrıca da iki tane özerk yer var. Bunun bir tanesi iç işlerinde özerk, dışlarında Moldova'ya bağlı Gagavuz Türklerinin yaşadığı yer işte bu. 300 bin kişi falan yaşıyor orada. Hristiyan Türkler. Hani bunlar yine nispeten Moldova'ya bağlı ama Moldova'da bir Ukrayna sınırında bir bölüm var. Burası pasaportla girip çıktığın, düşünün Moldova içerisinde.
Yabancı ülke gibi yani.
Yabancı ülke gibi. Ha. Gümrük olan, gümrük kontrolü yapılan, kendi parası, kendi başkanı, işte her şeyi kendine ait, parlamentosu, tamamen iç dış özel bir şey var. Moldova burayı tanımıyor. Burada Moldova'yı tanımıyor. Garip bir durumda. Yani Moldova diyor ki böyle bir yer yok diyor. Burası Moldova'dır diyor. Ama biz mesela oraya mal satıyoruz. Depomuz var. Şey yapıyoruz. Oraya götürdüğümüz zaman ithalat işlemi yapıyoruz.
Gümrük.
Sanırım ihraç. Tabii i̇hraç, gümrük. Bir taraftan ihraç yapıyoruz.
Evet, %15 gümrük var. Normal herhangi bir ülke gibi ithalat yapıyorsun. Yani Moldova'da küçücük olmasına rağmen politik bir istikrar yok. Şu anda böyle 4 partinin kurduğu bir hükümet var. Bunlardan birisinin işte partinin başkanı, eski başbakandı. Hapse attılar. Adam yaklaşık bir senedir hapiste. para yolsuzluk yaptı diye. 1 milyar doları
yurt dışına kaçırdı. Hem fakir hem yolsuzluk var ha. İşlere
düşünün ki 1 milyar doları yurt dışına kaçırdı diye bankalar vasıtasıyla adamı hapse attılar. Ama mevcutların da ne kadar dürüst olduğu o da tartışılıyor. Yani kimseye politik olarak güvenilmeyen, hiçbir istikrarı olmayan bir yer.
O bölge öyle be Bora. Yani hep Ukrayna da öyle abi işte.
Ama Ukrayna çok büyük bir yer. Potansiyeli evet. Çok büyük. Hani paylaşılmayacak, paylaşılacak şey çok
yer
fazla.
Yeraltı zenginliği falan da var evet.
Ya var tabii canım.
Yani Moldova'nın uçak ilginç geliyor bana.
Abi. Ukrayna'nın uçak fabrikası var abi. Uçak yapıyor herif.
Ben Moldova'yı hiçbir zaman anlayamadım bu konuda. Yani neyi paylaşamadı? Zaten bir şey yok. Yani atıyorum birisi başbakan oluyor ya da başka bakan oluyor. Yani çok böyle bir rant sağlayacağım bir şey de yok. Neyi paylaşamıyorlar da bu sürekli bir şey dönüyor, böyle politik sorun oluyor.
Abi işte
onu da bilmiyorum yani açıkçası.
Kaynakları kısıtlı olan yerlerde hırsızlık daha fazla oluyor abi. Bu her zaman böyledir abiciğim. Kaynak kısıtlıysa hırsızlık daha fazla oluyor. Çünkü ya
Türkiye'de kısıtlı mı mesela?
Gelişmişlikle alakalı.
Bilmiyorum ben mesela Türkiye'de kaynak ben kısıtlı olarak görmüyorum pek ama Türkiye'de de bayağı hırsızlık yapıldı ortaya çıktı.
Yok ben Türkiye'den şey yapmıyorum abi. Türkiye'nin kaynakları tabii ki çok fazla var da.
Çok fazla ama.
Çok fazla. Ya, bizimki ayrı bir durum abi. Ama dünyada da böyle oluyor abi. Şimdi mesela Asya'nın doğusunda da böyle abidik gubidik yerler var ya. Oralarda da böyle papazlıklar çıkıyor. Hep işte bir yolsuzluk bilmem ne falan filan işleri çıkıyor yani oralarda.
Ya bunun sebebi şu olabilir. Dışarıdaki yani büyük devletlerin hani işte Rusya'sı, Amerika'sı vesairesi, doğal kaynakları, işte endüstrisi vesairesi olan, daha az gelişmiş olan ülkeler üzerinde bir hegemonya kurduğu için bir kontrolleri var onlarda. Bunda bakıyor hiçbir şey yok. Bana burada bir fayda var mı? Yok diyor adam. Her zaman bırakıyor kendi haline.
Evet.
İçerideki adam da ezdikçe eziyor. Ezdikçe eziyor milleti. Sömürüyor da sömürüyor. Bütün yolsuzluğu. En baştaki adam yapınca alttaki memur da yapıyor zaten.
Tabii abi.
Tabii Moldova'da zaten çapında. Yani herhangi bir işini yolsuzluk, rüşvet vermeden falan halletmem mümkün değil zaten. En ufak işten en büyük işe kadar her şey de böyle.
Tabii abi işte öyle.
Mesela neden bu Avrupalı gelmiyor? Biz çok görüyoruz mesela ofis açıyorlar Avrupa'daki firmalar. Bir bakıyor ki adam yani çalışması için orada bir Avrupalı'nın herkese bir para vermesi lazım.
Adam sakalcıları geliyor.
Tabii adam da diyor sakalcılar. Ki ben böyle bir şeyle uğraşamam ki diyor adam gidiyor.
Orta Asya'da da öyleymiş abi. Kırgızistanlar falan.
Oralar daha da kötü.
Oralar çok fenaymış abi. Kazakistan, Kırgızistan falan o ülke Türkmenistan falan.
Orada tehlikeli bir yani.
Fenaymış. Orada bir de evet yok oluyor musun yani?
Tabii yani.
Hani baba ne oldu gitti ya iki aydır haber alamıyoruz falan. Abi yok abi burada çıkış yapmış gitmiş yani adam yok. Nereye çıkış yapmış vallahi bilmiyoruz. Sınırdan gitmiş herif abi.
Yani babam ilk zaten oraya gittiği zaman 96'da fabrikayı kurmuş. Hatta bir dergiye de röportaj vermişti Türkiye'de Ekonomist dergisine. İlk fabrikaya el koymaya çalışıyorlar. Yani babam Türkiye'deyken bir sahte imzayla hisselerini devir alıyorlar. Sanki satmış gibi. Babam bir dönüyor Moldova'ya diyorlar ki senin hiçbir şeyin yok burada.
Onu yani, bir yerde daha yaptılar abi. Kafkaslar'da, Gürcistan'da mı? Bir yerde yaptılar abi o işi. Adamlar gazetelere haber olmuştu hatırlarsın sen belki. Gürcistan'da olması lazım ya. Gürcistan'da adamın şeyi varmış işte. Sizin gibi fabrikası falan varmış. Ondan sonra el koymuşlar fabrikaya.
Tabii koyarlar. Yani çok
sonra siz nasıl hallettiniz o işi?
Yani babam tamamen babamın güçlü bir kişi olmasından dolayı. Yani kendine güvenip biraz Ümit abi gibi böyle deli doldur babam da. Yani cesareti çok fazla bir adam. O zaman işte mücadele ediyor bunlarla. Diyor ki ya benim ölüm çıkar buradan diyor. Ya da ben burayı alırım diyor. Gidiyor makineleri alıyor fabrikadan. Başka bir binaya taşıyor. Orada üretime devam ediyor. Ve nitekim hiçbir bakıyorlar ki herhalde kendisi yorumu da şu. Baktılar ki herhalde bu adam deli bir şey yapamayacağız biz bundan. Geri. Biz uğraşmayalım bununla diyorlar. Ondan sonra zaten ilk o 3-5 senesi çok babamın mücadele verdiği zamanlar. O işler oturduktan sonra zaten firmada bilinmeye başladıktan sonra orada artık o şekilde şey yapamıyorlar tabii. Bu bir daha böyle bir şey olmuyor. İlk başta oluyor bu.
Abi şimdi 90'lardan ben hatırlıyorum 90'ların başında. Romanya'da Romanya'nın kuzeyinde Yaş diye bir şehir var ya.
Bizim depomuz var şu anda. Ha,
Yaş diye yazıyor. Yaş işte. Moldova ile zaten
bizim
yakın.
Bizim fabrikaya bir saat mesafede arabayla.
Ondan sonra orada bir arkadaşımın eşi oralıdır benim. O zaman şey dediler abi, işte gidiyoruz falan, orası güzel bir yermiş. Şehir olarak güzel bir şehirmiş orası. Böyle ağaç mağaç falan filan. Evet, ama şeymiş tabii, şey olarak söylüyorum, yani çevre olarak güzelmiş de. Abi sabah mesela kahvaltı edilecek yer yokmuş abi. Mesela öğlende veya akşam yemek yiyeceksin. Ne yemek var? Köfte var abi. Bu, yemek bu. Bu kadarmış yani, köfte. Hatta arkadaşım o zaman şey demişti, yani hani gitsek de orada bir restoran restoran falan mı açsak acaba? Veyahut da işte 93 senesinde çalıştığım firmada biraz önce söyledim ya, hani bir müdürüm vardı dedim, kadın, oralıydı falan. O zaman bize şey diyordu, oğlum diyordu, gidin hiç buralarda boşuna vakit kaybetmeyin, Bükreş'te kuru yemişçi açın abi. Ya bırak diyorduk abi, ne işimiz var kuru yemişçi? Ya diyordu, siz ne diyorsunuz ya, kuru yemişçi. Bir anda böyle milyoner falan olursunuz diyordu kadın bize. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ya yok çünkü diyor orada. Ve seviyorlar, hani insanlar bir şekilde tadını almışlar, biliyorlar kuru yemişin ne olduğunu. Fakat kuru yemişçi diye bir adam yok orada. E nasıl yapacağız? İşte buradan çuvaldan götüreceksiniz, orada satacaksınız kardeşim kuru yemişçi. Ya bir dükkan açacaksınız veyahut da birilerine satacaksınız orada yani.
Sen şimdi düşünebiliyor musun? Ümit'le gitmişiz biz oraya.
Leblebik olur.
Ümit'in önlüğü var.
Leblebik olur kapıda.
Elinde bir sigara var.
Leblebik olur. Kavururuz lan, ne olur.
Milyoner olduktan sonra kendi kavurmaz canım. Gelsin.
Neye kavurmayacağız? İşimizin başındayız biz.
Tabii ya.
Öyle bırakmayız
herhalde. Ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim. O zaman öyle şeyler varmış. Bak Bulgaristan'da da varmış o zamanında.
Abi sen, biz mesela arabayla gelirken Romanya'nın, Bulgaristan'ın köylerinden falan geçiyoruz. Yani hala çok bir şey değişmiş değil. Ben herkese söylüyorum, eğer burayı mesela Avrupa Birliği'ne aldılarsa, Türkiye'ye almıyorlarsa, yani hakikaten bir daha giremeyiz, biz hiçbir şekilde giremeyiz. Çünkü rezil gibi yani, hiçbir şey yok. Bir geçiyorsun böyle, sanki terk edilmiş savaş sonrası yerler gibi, garip garip yerler. Özellikle Bulgaristan'da bu işte vizeler kalktıktan sonra adam da kalmayınca şu oralarda.
Tabii hep kaçtılar.
Hep geri kalmış yerler, hala geri kalmış oralarda.
Bulgarlar. İngiltere'de metroya iniyorsun, adam dileniyor orada ya. Romanya'da
zaten en çok bu hani pis işleri de yapan bütün hep Romenleşe Bulgarlarmış İngiltere'de.
Ya şeyden çok korkarlarmış abi. Bütün Avrupa'da nam salmış abi. Avrupa'nın en büyük mafyası şey mi? Mesela hani Rusya'nın en büyük mafyası Çeçen mafyasıdır ya abi. Hı. Çeçen hiç tanımak, direkt kafa falan kesiyormuş herif. Avrupa'nın en büyük mafyası Arnavut mafyasıymış abi. Arnavut mafyasından it gibi herkes korkarmış abi. Eğer Arnavut mafyası bir yere girdiyse orayı alırmış abi. Hiç yani seni kafaya taktıysa mesela neyin var işte, fabrikan var, diskon var bilmem ne, hiç fark etmez abi. O geldi mi alırmış abi.
Bize Torbeş mafyası var.
Torbeş mafyası. Ulan Torbeş hemen geri vites yapar, götüne bakarak kaçar vallahi bile. İşte Avrupa'nın da ya abi işte.
Zaten bütün çalıntı arabaları falan oraya götürüyorlarmış ya orada.
Ya siparişten araba çalıyorlarmış yani. Ya abi herifler ya. Siparişten araba çalıyorlarmış. Doğru. Ya işte bu şey vardı ya benim, hani o, sen biliyorsun biraz önce sana da bahsettiğim, adını söylemeyeyim arkadaşım. İşte bu şey saatler satıyor işte. Replika saatler falan filan satıyor. Bir kere programda bahsetmiştim. O birisi işte aramış ya bunu telefonda. Saat orijinal mi demiş. Bu da şey demiş ona, orijinal demiş, saat demiş, orijinal, işte Zürih'ten biraz sonra çaldıracağız, siz siparişi verince oradan çaldıracağız gelecek saat. Orijinaldır mı kardeşim demiş, o saat 20 bin euro yani fiyatı, sen alıyorsun 200 dolara yani saati, orijinal olur mu demiş ya. Biraz sonra işte Zürih'ten çaldıracağız abi, siz siparişi verince biz oradan çaldıracağız saati, yarın teslim.
Ya bu... Sen onu söyledin de aklıma geldi. Annemle işte 90 yılı falan Laleli'de oturuyoruz o zaman. Son zamanlarımız. İşte Aksaray'a doğru iniyoruz Laleli'den. Akşamüstü adamın bir tanesi almış eline bir çift ayakkabı. Satıyor yolda. Durdu. Yani bizim önümüze geldi. Annem böyle yapıyor. Sarışın falan ya annem de. İşte Ruslar da başlamış o zaman gelmeye. Madam, madam, orijinal Nike, orijinal Nike diyor, tamam mı? Ya biz yürüyoruz şimdi, bir şey demiyorum ben de. Adam bir daha, adam dedi, yeter be dedi, o ne kadar orijinal Nike ise ben o kadar orijinal madamım dedi.
İyi demiş.
Ama annenden de korkulur ha. O çünkü o böyle ters yaptığı zaman, ben bile tırsıyorum ha zaman.
Annem dövdü şeyde, Galatasaray'da adamı
dövdü. Zamanı gelince.
Galatasaray'da otururken telefon kulübesinde bekliyoruz. Üç tane İspanyol kız da bekliyordu. Bir tane adam geldi, kızın memesine lap yapıştı eliyle.
Vay anladın.
Kız ama yaptı, annem tak herifi bir ayırdı, pataküte başladı vurmaya adama.
O kadar başkasına müdahale ediyor artık.
Ben de bakıyorum, ne oldu lan diyorum, burada ne oluyor falan. O şaşkınlık geçti. Üç kız, annem, ben, dört, beşimiz vuruyoruz herife. Ekip otosu geldi o sırada orada. Adamı aldılar içeriye. İçeride job tedavisi adama.
Hak etmiş ama. Hı,
direkt dalar ya. Hiç acımıyor yani. Arnavutluktan, Arnavut tarafı var çünkü.
Tabii.
Mafya olurdu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir şarkı daha girelim. Neydi o dizinin adı? Narcos muydu?
Narcos dizisi, evet.
Narcos. Onun soundtrack'inde. Tuyo. Rodrigo Amarante. Filan sıçtı. İhtiyariyeti devam ediyor ya, radyo
falan. Boşver sen ikide biri de öyle şey yapma.
Benim şeyim oldu şimdi, şekerim düştü.
Rahat ol, rahat ol. Kutum.
Şimdi son mevzu şunu konuşalım. Avrupa şampiyonası başladı.
Evet.
Dün akşam da şey, cuma akşamı da ne oldu? Açılış maçında Fransa
2-1
Çefaçları 2-1 yendi.
Çefaç.
Çefaçları Romanya'yı 2-1. 2-1 yendi. Kim abi senin favorin kim?
Benim yok be abi. Ben çok uzak kaldım bu işten ya. Hakikaten kadroları falan. Herhalde İspanya'dır değil mi?
Almanya abi.
Öyle mi?
Almanya ne derler?
İspanya bitti ya bence.
Ne
İspanya
derler? Almanya. Ne, neydi bu şeyler?
İspanya bitti biliyorsunuz.
Çocuklar. Turnuva takımı.
Turnuva
Almanya.
Takımı.
Turnuva takımı. Yani.
Turnuva takımı Almanya. Portakallardan bir şey olmaz. Mavilerden bilmiyoruz ne olur.
Oğlum ben kimlerin katıldığını bile bilmiyorum lan. O kadar.
Biz varız abi. İşte Türkiye var.
Bu sene ilk defa 24 takıma çıkardılar. Evet. Bir de onun için abuk subuk takımlar da var. Arnavutluk falan da oynuyor.
Ha, altı grup mu
var? Sen diyorsun abuk subuk da Arnavutluk.
Ben hiç seyretmedim ama.
Çıktı.
Öyle mi?
Grup ben öyle hatırlıyorum. Grup birincisi çıktı diye hatırlıyorum.
Ben hiçbir Arnavutluğun hiçbir maçını seyretmedim mesela. Gerçi bir Türkiye ile oynamıştı herhalde değil mi? Hazırlık maçı mı yapmıştı? Öyle bir şey vardı.
Vay arasın lan.
Şimdi günde üçer maçtan işte maçlar devam edecek.
Bence Fransa favori orada. Fransa dün gayet güzel oynadı.
Ya güzel oynadı da işte.
İspanya tıraş mı diyorsunuz?
İspanya bence hiç şansı yok. İspanya belki bizim gruptan çıkamayabilir bile.
Allah Allah.
Yani İspanya son zamanlarda bir çok, en son Gürcistan'a da yenildi bir sefer.
Evet. Var onlar da bir dertliler yani. Defans mefans dertli onlar.
O her çıkan bir inişe geçiyor. Ondan şu anda bakın, bir inişte.
Ne diyeceğim ya bak şimdi. Şimdi burada hani yaşayan büyük adam benim ya. Hani ben daha çok turnuva seyretmişimdir doğal olarak. Onun için söylüyorum. Abi bu Almanya nasıl bir şeydir ya? Almanya hep Almanya lan. Benim ömrüm boyunca
hiç öyle jenerasyon oldu. Değişimi ha, falan filan.
Evet abi hiç öyle yani. Bir şey. Ulan kaleci Mayer'den beri seyrediyorum ben abiciğim.
Kaleci Mayer evet.
Ha, Gerd Müller'den beri seyrediyorum abi. Hani ben onlara yetiştim ya. Yani böyle bak söylesem kimse. Netzer falan vardı yani.
Netzer hatırlarım.
Beckenbauer. Ondan sonra Breitner falan. Bunlar abi bu Almanya hep Almanya yani. Bu nasıl oluyor ki abi bu iş? Hani bu adamlar abi şey
onlar,
mi yapıyorlar
onlar
abi?
Şöyle bence şuna dayanıyor.
Alman disiplininden mi geliyor?
Kişisel değil abi olay. Takım.
Evet abi ya.
Ama işte. Ha takımın içinde 2-3 tane adam parlıyor mutlaka. Ama o ben topçu oldum demiyor adam. O takımın bir parçası olarak görüyor kendisini.
Abi işte işle
aşkı karıştırmıyor.
Abi duyguyu ayırmış adamlar abi. Yani bu adamlar
disiplinden geliyor.
Evet abi her konuda öyle ya. Her konuda öyleler. Yani hani bu adamların yaptığı buzdolabından tut otomobile kadar oynadıkları futboldan çık. Ondan sonra gemiciliğe kadar veyahut da ne bileyim hani başka bir hizmet sektöründe bir şey de olabilir yani. Otelci de olabilir mesela Alman. Hep aynı disiplin var abi. Hep aynı standart var yani. Herifler orada duyguya falan yer vermiyorlar. Abi bir tane şey seyrettim. Sabahleyin göndermiş bir arkadaşım. Bu İstanbul Park'ta pist günleri oluyor. İşte arabalarla gazlıyorsun, motosikletlerle gazlıyorsun falan abi. İşte motorla gazlarken benim yaşlarda bir arkadaş var. Hani adını sanını da bilirim. Kendisinden tanışmadım. Böyle saçma sapan bir çizgiden gelerek bir virajla işte meşhur o 8. viraj dedikleri virajda abi çok açık bir virajdır ama en zor virajında o olduğunu söylerler. Yani evet, çok açık olmasına rağmen. Abi böyle saçma sapan bir çizgiden gelip önündekini vurdu. İkisi de düştüler. Motorlar da patladı, perişan oldu falan filan. Ondan sonra altındaki yorumlara bakıyorum abi. Diyor ki işte bir sağlık sebebinden dolayı böyle oldu falan filan. Yani hep bir mazeret uydurma hikayesi var. İşte şekeri düşmüş de gözü kararmış bilmem ne yapmış. Abi şimdi oraya şimdi Alman'a bunu söylersen eğer Alman diyecek ki abicim diyecek şekerin düşüp gözün karardığı vakti bileceksin oraya çıkmayacaksın der yani. Tamam mı abi? Orada çünkü tehlikeli bir şey yapıyorsun abi sen. Saatte 320 kilometre sürat yapıyorsun orada hani altındaki iki tekerlekli aletle. Oraya o zaman çıkmayacaksın abi. Kendi fiziksel kondisyonuna göre işler yapacaksın yani. Yani hep böyle bir duygu karıştırma. Almanya'da yok abi işte. Ben işte onun için 1970'lerden beri futbol seyrediyorum. Almanya hep Almanya abi. Hep favori. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Ya her turnuvada favori yani Dünya Kupası olsun Avrupa Şampiyonası hiç fark etmiyor. Almanya favori abi. Yani işte 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
32.
Ondan sonra 32, 30, 36 ondan sonra hadi 40 de abi. Demek ki herhalde 10 turnuva seyretmişim ben.
Hepsinde var.
Yani.
Bir de oradaki hani Türkleri oradan... de mesela Türkiye'de Polonyalıydı adam o sistem içerisinde Alman gibi yapıyor.
Evet abi.
Bizde öyle bir şey
ya,
çıkmıyor.
Nasıl oluyor abi bu işte?
Şimdi şöyle bir şey. O girdiğin ortama uyarsın. Sen o takımda oynamak istiyorsan onun kurallarına uyacağını, uyması gerektiğini çok iyi biliyor adam. Zaten orada yetişmiş. Ama dikkat et. Orada oynadığı futbolu gelsin Türkiye'de bir takıma adam oynamıyor. Hemen başta hemen gevşiyor. Genler bozucu.
Abi sen oradaki yetişmiş Türk'ten bahsediyorsun. Ona da hacet yok ya. Alman geliyor buraya, Alman da oynamıyor abi.
İşte burası bozuyor işte.
Ama işte o şey demek anlamına geliyor abi. Şimdi oranın insan çünkü disiplinsizliğe daha temayülü olan bir varlık. Yani hani insanı bıraksan abi işte senin orada koca işin var. 400 kişi adam çalışıyor bilmem ne. Şimdi seni aslında bıraksalar sen her gün yatabilirsin yani. Öyle değil mi abi? Evet. Hiç oraya gitme. Siktir et abi ne gideceğim ya nasıl olsa falan dersin değil mi? Ama işte o işin gidişatı seni orada disipline ediyor. Her sabah kalkıyorsun oraya gidiyorsun. Orada işleri kovalıyorsun evet. Bilmem ne yapıyorsun. İnsan disiplinsizliğe göre hani insan tembelliğe daha temayülü olan bir varlık abi. Şimdi orada o tembelliğe adam izin vermiyor Almanya'da veyahut da İngiltere'de. Neresiyse orası. Ama buraya geliyor bir bakıyor. Abi bakıyor abi. Evet. Mesela İngiliz herif geliyor buraya futbolcu. Diyor ki hadi ulan gevşek ulan diyor ne güzel diyor.
Ben de yatayım diyor. Ölüm oynar diyor burada.
Abi işte yattın mı iş bitiyor zaten.
Abi bak şimdi bak. Ölüsü geldi değil mi? Gomez'in ölüsü geldi Türkiye'ye.
Evet.
Bitmişti adam geçen sene top oynamamış. Adamın ölüsü top oynadı burada. Evet. Gol kralı oldu.
Şey işte o Hollandalı bizim.
Snyder.
Yok Fener.
Uçan Hollandalı.
Fener'deki Uçan Hollandalı. Sarı ya. Gitti bu sene.
Köyt.
O ne oldu abi? Kaç yaşındaydı abi o adam Türkiye'ye geldiği zaman? 34 yaşında mıydı?
Öyle bir şeydi.
Ya 34
evet.
Hala abi oynuyor. Yani adamın demek ki adama vermişler abi bir takım şeyleri. Hani herif disiplinsizliğe adapte olmuş olsa bile herif oynuyor abi.
Tamamen ortamla alakalı. Mesela en basitinden sen araba kiralıyorsun Avrupa'da. Oranın kurallarına ne güzel uyuyorsun
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii trafik kurallarına
uyuyorsun. Yani ilk göbeğe girmiyorsun, bekliyorsun falan. Burada buraya bir dönüyorsun abi. Aynen buraya şey yapıyorsun. Bir anda... Bu İstanbul trafiğinin şeyi gibi oluyorsun yani.
Gerçi ben İspanya'da öyle bir atraksiyonlar yaptım. Adam beni böyle geçti İngiliz bizim. Ulan dedim sen misin lan beni geçen?
Işte, orada tutamamışsın
o
kendini.
O yuvarlakta adada bir baktım bu duruyor. Tak solundan devam.
Abi çocukken karayolundan Avrupa'ya götürdü rahmetli peder bizi. Ondan sonra dönerken anlıyorsun bunu. Bir de tabii yaz tatilinde oluyor ya. İşte Avrupa'daki çalışan bizim işçilerin de Türkiye'ye dönme zamanları. Benim çocukluğumda aklımda kalan iki tane hikaye vardır abi. Birincisi her arabanın tepesinde bir tane el arabası gelirdi. El arabası abi bildiğin el arabası getirirdi. Her arabanın tepesinde bir el arabası vardı. Sayabilirdin onları. İkincisi de abi Edirne'ye kadar bütün o şeyler dinlenme alanları, o parklar yani tertemiz olurdu abi. Çünkü Bulgaristan'da komünistti, o da izin vermiyordu çöpleri atmana. Abi Edirne'den içeriye girip işte Tekirdağ, Silivri bilmem ne falan filan oraları bok götürürdü abi, bok götürürdü. Her bokunu ya çocuğunun
bezini
ortaya attıklarını ben bilirim yani. Ama ne Almanya'da ne Avusturya'da. Ne işte ha Yugoslavya'da da biraz atarlardı. O zaman Yugoslavya'ydı ya hani parçalanmamıştı abi. Oralarda da atıyorlardı biraz. Orası da çünkü disiplinsiz bir memleketti o zaman. Oralara da atarlardı abi. Ama Almanya'ya atmıyordu herif. Almanya'da yaşıyor. Almanya'ya atmıyordu. Demek ki o şeyini burada tatmin ediyordu abi. Çeri çöpü burada her tarafa atarlardı. Hala da öyle be abi. Kaç hala sene geçti üstünden 40 sene, 45 sene, 50 sene geçti be abi. Hala öyle. Ankara'da bir şeye gittim ben. Ankara'da yaşarken dediler ki işte Mavi Göl diye bir yer var. Mavi Göl diye bir yapay göl yapmışlar işte baraj gölünü yapmışlar. Etrafında işte rekreasyon yapmışlar. Alanlar işte piknik alanları bilmem neler. Abi bir gittik oraya. Ya böyle bir şey ben gözlerime inanamadım ya fotoğraflarını da çekmiştim. Bir yerlerde duruyordur abi fotoğrafları. Abi böyle bir çöp denizinin içinden yürüyorsun abi böyle. Tamam mı? Abi binlerce kişi piknik yapıyor ve çekirdek kabuğu ve çöp her denizinin şey içinden yürüyorsun abi böyle. Ya orada insan şey yapar be abi.
Torba alır da atar içine.
Ya torbayı siktir ettik abi. Ya insan. Boş ver abi. Orada o yemeği nasıl yiyorsun abi? O mangalı, o çöplerin arasında yani hani çöp dökme alanları var ya abi. Orada piknik yapmak gibi bir şey düşün abi. Orada bütün torbalar, pislikler, tavuk kemikleri yenmiş yer. Ya tavuk kemiği yenip
tavuğun... Çekirdek gibi atmış yere.
Abi butunu, kanadını kemirip de yere atılır mı lan? Hiç böyle bir şey olabilir mi abi ya? Bu kadar pislik olur mu? Ulan oraya bir git. Ve ne kadar güzel düzenlenmiş. İğmelik abi gayet güzel bir yer yapmış aslında orada. Çok şeyler yapmış. İşte onu ne derler? Böyle şadırvan gibi kameli, şeyler yapmış. Kamariye derler ya işte onlara. Onun içinde falan. Onlara naylon torbalar asılı abi. Orada asmışlar. Ferforje'den yapılmış bir de. Güzel şık bir şeyler yapılmış. Oraya naylon torbalar asılmış.
Abi o çöp diye. İşinde falan bir kişiye bakıyor. Bir kişi attığı zaman
orası çöplük
sen
olur.
Sen görüyorsan o çöp var sen de atıyor. Başka şeyi yok onun yani.
Ya bir kişiye bak. Ya şeye Serkan'a gittik ya. Biz o gün yürüdük ya biraz. Ya adam oturmuş 4-5 tane çocuk. Genç bunlar. Çocuk dediğimizde yani var 25-26. Çekirdek yiyorlar. Denize. Oturduğu yere, oralara atıyor herif, çekirdek tükürüyor falan. Ya sığırlık almış başını gitmiş ya.
Bak abi, hiç unutmadığım bir anım vardır. Almanya'dayız, tamam mı? Kız kardeşim de küçük, 3 yaşında falandır abi o zaman. Şeftali yiyor sokakta kız kardeşim. Çocuk geldi abi işte bebek yani, bebeklikten yeni çıkmış. Şeftali yedi. Çekirdeğini yere attı tabii. Çocuk abi bilmiyor ki çünkü. Yaşlı bir kadın geldi onu yerden aldı ve çöpe attı abi. Hiç unutmuyorum ben onu. O zaman da işte babam rahmetli şey demişti. Bak dedi gördün mü dedi. Ne yaptı kadın. Bak bunu dedi şimdiden dedi aklına yaz dedi yani.
Hani yazarsın bunu, zaten.
Bunu evet abi yazarsın. Yazdık
şimdi
abi.
Orada kalkıp dese ki kadın kaldır o çöpü oradan at. O kadın gider sen ertesi gün gene atarsın oraya yere. Ha, o evet, hareketi o görünce... Çöpünce, evet. O utanıyorsun ondan sonra.
Çocuğu ya çünkü hani 3 yaşında çocuğu kontrol edemiyorsun. Hani kız kardeşim o zaman bebek olduğu için tabii kontrol edemiyorsun. O çocuk yedi ve attı onu. Yani o çünkü o bilince daha erişmiş değil ki. Kadın geldi. Bak belki büyük mesela hani babam yiyip de atsaydı babamı uyaracaktı o kadın.
Uyarırız
abi. Değil mi? Diyecekti ki atma onu yere. Al onu çöp tenekesine atacak. Ama çocuk attığı için abi kadın hiç sesini çıkarmadı. Gitti o şeftalinin çekirdeğini aldı. Şeye attı abiciğim.
Hiç bir şart.
Abi hiç unutmam yani. O işi hiçbir zaman unutmam. Bir de şey vardı. Tavuk mevzusu. Tavuk yeniyor bir yerde Almanya'da yine. Ondan sonra işte bize çatal bıçak terbiyesi veriyorlar işte o zaman falan. Ondan sonra çatal bıçak. Oradan bir yaşlı bir adam kalktı. Geldi benim önümden çatalı bıçağı aldı, koydu kenara. Tamam mı? Elimi böyle tuttu adam. O tavuğun butunu verdi benim elime. Almanca. Tavuğu dedi elden yiyeceksin falan demişti herif falan. O zaman biz de böyle...
Ümitli dönmüş. Niye demiş? Sen Türksün lan demiş.
Ya ben de işte ilkokula gidiyorum.
Erol Taş.
Ulan sonra etrafa baktık herkes elden yiyor abi. Tavuğu. Alman da elden yiyor yani orada tavuğu.
Yazmıyor muydu duvarda?
Ne diye?
Tavuklarımız elle yenirse daha lezzetli olur.
Şu anda tavuğu nasıl yiyorsun abi peki? Elle mi yiyorsun?
Biz de Allah ne verdiyse yumuluyoruz.
Tavuğu öyle gelirse. Bütün çok uzun zamandır yemedim ben ya. Ha.
Biz tavuk fazla
yemedim ya.
Tehlikeli besin olduğu için.
Sevmiyorum ben abi tavuğu.
Evet, tehlikeli tavuk besin. Tehlikeli.
Kokusu üstüme siniyor gibi geliyor bana tavuğun.
Biz kırmızı et
sevmiyorum abi. Kırmızı et.
İyi hadi program bırakalım da bitirelim de artık.
Bırakalım. Abi o devam etsin.
Kendi kendine.
Ha kendi kendine devam etsin.
Ondan sonra gidelim daha işimiz var, gücümüz var. Adam gelmiş misafir.
Tabii.
Gidelim bir yemek yiyelim ya. Benim gözüm dönmeye başladı.
Yok abi senin şekerin düştüğü için bence yemek yiyelim yani.
Yemek yiyelim. Sabah da güzel yedim ha.
Belli olmuyor abi işte.
Bora çok teşekkür ederiz katıldın bize bugün.
Şeref verdin kardeşim.
Ben teşekkür ederim.
Bir de şu kağıdı bir imzala bakayım sen. Bize teslim hemen. Ettiğine dair.
hemen neresi lazım?
Hemen. Çökelim hemen.
Altına evet.
Programı Supergirl ile bitiriyoruz. Anna Naklop. Naklop muydu? Naklap mıydı? Öyle birisiydi.
Öyle birisiydi diye anons yapan radyo DJ.
Ya dinlemek isteyen varsa Shazam yapsın. Şazam. Dinlesin bir şey.
Doğru.
Teknoloji gelişmiş. Hadi eyvallah.
Hadi. Görüşmek üzere.
You can tell by the way she walks as she smiles.
Superpowers. I guess I can make myself invisible. And you? Can you fly?